Dudaktan kalbe.
Ayrım 19.
Lamia'nın büyük dayısı Rıza Bey bir eski süvari binbaşısıydı. Gençliğinde bir politika kazasına uğrayarak Kütahya'ya sürülmüş, çoluk çocuğa karışarak bir daha İstanbul'a dönmemişti. Eski parlak zabit şimdi kayınbabasından kalan topraklardan kalabalık ailesinin ekmeğini çıkarmak için geceli gündüzle didinen bir ihtiyar çiftçiydi. Başında karısıyla 6 çocuğundan başka fakir bir damat ve birkaç da torun vardı. Şükrü Bey'in mektubundan bu kalabalığa bir de acayip vaziyette bir yeğen katılacağını öğrenince evvela isyan etti. Fakat bu bir aile namusu meselesiydi. Rezalet örtbas edilinceye kadar hiç olmazsa bir sene bu çocuğu yanında barındırmaya mecburdu. Böyle bir kızı gül gibi çocuklarının arasına nasıl sokacağını, kızıl gömlek er geç yakadan yahut koldan görüldüğü vakit halka karşı ne vaziyette kalacaklarını soran karısına sadece ''Laf istemem'' dedi, ''Bir felakettir başa geldi, zar zor çekeceğiz.'' Kütahyalı yenge daha ilk geceden Lamia'yı bir odaya kapayarak karşısına aldı. Tehditlerle karışık uzun nasihatler verdi. Şimdiden sonra olsun aklını başına alırsa geçmişin unutulacağını, hatta kendisini çocuğuyla beraber kabul edecek ırz ehli bir koca bulmak bile mümkün olacağını ümit ettirecek şeyler söyledi. İki günlük yol sarsıntısından bitkin bir halde bulunan Lamia, kulaklarında hala demir gürültüleriyle bu nasihatleri adeta bir rüya içinde dinliyor, yengesi ne söylerse gözlerini sıkarak başıyla kabul ediyordu. İhtiyar kadın Rıza Bey'in yanına döndüğü zaman, ''Yumuşak başlı bir kıza benziyor ama bilinmez ki.'' dedi. Pek az konuşmuş ve hemen hemen hiç yüzüne bakmamış olmakla beraber Rıza Bey de böyle düşünüyordu. Lamia hakkında bu iyi fikri veren şey, bekledikleri oyalı boyalı ve küstah tavırlı şehir kızına mukabil, karşılarına ürkek bir kız çocuğu çıkmış olmasıydı. İhtiyar adam, ''Kim bilir hangi itin ifaline kurban gitti yavrucak?'' dedi. ''Zaten Şükrü de şimdiye kadar hiçbir fena halini görmediğini temin ediyor. Ona inanırım, ciddi adamdır.'' Fakat suçlu kız hakkında fazla yumuşak konuşmuş olmaktan korkarak hemen ilave etti. Bununla beraber ihtiyatlı olmalı, bilinmez. Kütahyalı yenge, Lamia'yı baştan çıkaran adamın kim olduğunu öğrenmek için günlerce uğraştı. Onun ağzından söz almak için tesirli zannettiği birçok çarelere başvurdu. Gerçi bu, kocasının emriydi, fakat bu gayretinde kendi kadın merakının tesiri daha büyüktü. Yalnız bir manyetizma uykusu içinde gibi kendisine her söyleneni yapan, her şeye razı olan bu kız, yengesi bu meseleyi açınca birdenbire taş kesiliyor, ağzından tek kelime almak mümkün olmuyordu. Lamia'ya sırrını mutlaka söyletmeye karar vermiş görünenlerden biri de Rıza Bey'in küçük kızı Mahmure'ydi. Konu komşu gibi ev halkına da Lamia'yı kocasından ayrılmış bir kadın olarak tanıtmışlardı. Yalnız 23 yaşında bir genç kadın olan Mahmure bundan müstesnaydı. O daha 15 yaşındayken Lamia'nınkine az çok benzeyen bir macera ile orta yaşlı, sarhoş bir vergi memurunu sevip evlenmiş, üst üste 3 çocuk doğurmuştu. Fakat şimdi ne kocasından ne çocuklarından hevesi kalmamıştı. Çocuklarını annesiyle kardeşine bırakıyor, kendisi akşama kadar ayna karşısında mütemadiyen baş yapıp bozmak, yüzünü boyamak, akrabalarını toplayarak uç çalmak ve komşu komşu dolaşmakla vakit geçiriyordu. Haberi alınca Lamia'da bir arkadaş bulacağını zannederek sevinmişti. Gerçi yaşça akran değillerdi, fakat macerası onu kendisine akrandan da fazla bir şey yapıyordu. Lamia'nın sadeliği, süzgün çehresini büsbütün çocuklaştıran ürkekliği, Mahmure'de evvela bir hayal iknikisarı uyandırmıştı. Fakat ne de olsa bu kız, büyük vakanın kahramanıydı. Doğrusu aranırsa, Şükrü Bey'in, iki çeşmeliğin kirli taşlarına güneş aydınlığı pek güç inen yine böyle, dar ve çarpık bir sokağındaki eviyle, bunun arasında pek bir fark yoktu. Hatta onun basık tavanlı ve hemen hiç açılmayan kalın şam perdeleriyle bir kat daha ağırlaşmış, küçük ve loş odalarına mukabil, bunun Kütahya çinilerindeki aynı açık boyalar ve resimlerle işlenmiş eski ve yüksek tavanlarında daha başka bir ferahlık bile vardı. Genç kadının Lamia'yı sıkıştırması anasınınkinden çok daha ustalıklı ve ateşli oldu. İhtiyarların onu ifale, hatta belki de zora uğramış bir mazlum çocuk gibi görmeye meyletmelerine mukabil, o bu vakada bir aşk seziyor ve Lamia'nın bunu kendisine anlatmak ihtiyacı duymamasını bir türlü aklına sığdıramıyordu. Kah yalvararak, kah darılarak günlerce onu sıkıştırdı. Kendi hayatından ve daha başka arkadaşlarınınkinden misaller getirerek açık saçık şeyler anlattı. Sonra onun inatçı ve dalgın sükutu karşısında sadece duygusuz ya da aptal olduğunu hükmederek artık üstüne düşmedi. Yalnız bu sırrı kimseye söylememek şartıyla kendilerine anlatmayı vaat ettiği arkadaşlarına bir şey öğrenemedim demek kibrine dokunduğu için bildiği halde saklıyor gibi bir tavır alıyordu. Büyük dayının evi büyük ve viran bir eski zaman eviydi. Yüzü dar ve eğri büğrü bir sokağa bakıyordu. Fakat buna mukabil arkası ufak tefecikler, yer yer ağaç kümeleriyle ufka kadar uzanıp giden bir ovaya çıktı. Şark kasabalarının portatif birkaç halı ve kumaş parçasıyla renklenmiş, toprak izbelerinde ve İzmir'in iki çeşmelikteki eve benzeyen, orta halli memur evlerinde Lamia zaten başka türlü bir hayata alışmış değildi. Ara sıra karşı yakaya, Buca'ya, Bornova'ya gidildiği vakit mermer peronlu açık kapılarından ve pencerelerinin önlerindeki palmiyelerin yelpazeleriyle titreşen birizbileri arasından içlerindeki mobilyaları, avizeleri, renkli duvar kağıtları üzerine asılmış tabloları gördüğü köşkler ona oturulmaktan ziyade karşıdan seyretmek için yapılmış lüks oyuncaklar gibi görünürdü. Evvela babasıyla, sonra Şükrü Bey'le dolaştığı yerlerin hayatında onu hafifçe garipseten tek şey, pek küçüklüğündeki Boğaziçi yalısının eski bir masaldan kalma hayaller kadar uzak ve belirsiz hatırası olmuştu. Fakat Bozyaka'daki korkunç güneş çarpması vakasından sonra zaten bunların hiçbiri kalmıyordu. Ne evin, ne etrafındaki hayatın sefaleti, ne de hatta kendi sefaleti. Yengesinin ve Mahmure'nin ısrarları karşısında mütemadiyen susmanın sebebi bir parçada bu şaşkınlıktı. Yepyeni heyecanlarla yepyeni bir insan olmaya başladığı bir yaşta, yepyeni bir dekor arasında bir canlı aşk romanının seyircisi, mahremi olmuştu. Kırk çamlardan döndükleri bir gece Kenan, "Eteklerinizi toplayınız çocuklar, ay ışığı artık akarsular gibi yollardan akmaya, tarlaları kaplamaya başlıyor" diye bağırmış, önden giden Lamia'nın birdenbire eteklerini tuttuğunu görerek kahkahalarla gülmüştü. Çocuğun hayale bu kadar kendini kaptırdığı bir zamanda çıplak kayaları, kuru bağ kütüklerini gülümsetiyor gibi görünen aylar, kule duvarlarına vurmuş yaprak gölgeleri arasında çılgınca öpüşen gölgeler, fenerler etrafında kaynaşan gece böcekleri, sonra hepsinden fazla musiki. Yalnız bu ıslak sedef dişli adamın çaldığı parçaların sonsuz değişiklikleri içinde değil, o sustuğu zamanda etrafındaki tabiattan gelen sesler ve uğultular içinde aynı derdi tekrara devam eden o yakıcı tem. Bütün bu tesirlerin gecenin birinde bir kasırga şiddetiyle onun üzerine çullanması bir güneş çarpmasından da fazlaydı. Yazın nasıl bir rüyada gezer gibi kendini bilmeden onun etrafında dolaşmış, pencerelerden, çitlerden atlayarak ona koşmuş, nasıl bir rüyada gibi kendini onun aşkına bırakmışsa, şimdi de böyle kendinden habersiz oradan oraya dolaşıyor, hiçbir şey düşünmüyor, hiçbir şey görmüyordu. Huriye yenge fena bir kadın değildi. Fakat konuşmasını beceremeyen cahil insanlarda olduğu gibi iyi niyetlerle söylediği sözler daima katı düşerdi. Açık pencerede oturmayacaksın, sokağa karşı gülmeyeceksin, izinsiz evden çıkmak yok. Kızı olan kızlar bir arada konuşurlarken aralarına girme, ne kadar olsa senin adın dul. Efkaf memurunun kızlarıyla pek sıkı fıkı konuşma, belki anaları istemez. Lamia bu tembihlerden incinmiyor, yengesi ne söylerse hepsini başını öne eğerek kabul ediyordu. Ne ardı arası kesilmeyen misafirlerle ne sokakla alakası yoktu. Kendini yeniden dantellere vermişti. Yanındaki küçük sepetin içinde duran beyaz iplik yumaklarından yine görülmemiş masal çiçekleri dökülüyor, beyaz yollar arasında oymalı çardaklardan üzüm salkımları sarkıyor, ağaç tepelerine doğmuş ayların fanusu etrafında pervaneler, uzun kanatlı gece böcekleri titreşiyordu. Ara sıra dantellerini bırakarak sessiz sedasız odadan çıktığı zaman gittiği yer arka sofadaki pencerenin önüydü. Orada kollarını çaprazlaştırıp cama dayayarak bazen saatlerce ayakta duruyordu. Bu mevsimde ova hemen daima kar ve sisle örtülüydü. Bütün delik deşiği perdeler, pencere aralıkları kağıt şeritleriyle tıkanmış sobalı odaya mukabil bu safa daima soğuk ve rüzgarlıydı. Hatta damının her sene aktarılmasına rağmen bazı sert havalarda ötesine berisine kar ve yağmur yağdığı görülürdü. Karşıda sokak yahut başka evler bulunsa haydi insanın aklına bir şey gelsin. Fakat bu çocuk bu boş odada ne görür ne beklerdi. Huriye Hanım her dışarı çıkışında, "Kızım sen taş mısın? O pencerenin önünde nasıl donmuyorsun? Başımıza bir de hastalık mı çıkaracaksın?" diye ona çıkışırdı. Lamia o zaman hiçbir şey söylemeden odaya girerek köşedeki yerine otururdu. Fakat çok geçmeden tekrar sessiz sedasız kaybolduğunu fark eder ve onu elleriyle koymuş gibi yine o pencerenin önünde bulacaklarını bilirlerdi. Bir gün Huriye yenge onun soğuktan morarmış yanaklarını ellerini sürerek, "Çocuk sen bir gün burada kas katı kalacaksın" diye haykırmıştı. O gülümseyerek, "Duymuyorum yenge" dedi. Lamia yalan söylemiyordu. O geceden sonra sıcak ve soğuğa, hatta acıya karşı bir duygusuzluğu vardı. Vücudu ona bir başkasının, bir yabancının vücudu gibi geliyordu. Onun kollarından çıkmış bu vücut ona adeta mukaddesleşmiş görünüyor, bazı geceler birdenbire uyanınca kendisini adeta bir evliya sandukasında yatıyor görerek tiksintilerle ürperiyordu. Huriye yenge Lamia'yı daha görmeden ona sert muamele etmeye karar vermişti. Hafif ve asi zannettiği bu kızın yola gelmesi, İzmir'de olduğu gibi bir avuç içi kadar yerde de oynayarak kendisini de ailesini de büsbütün berbat etmemesi için böylesi lazımdı. Karşısına beklediğinden bambaşka bir insan çıkması, ihtiyar kadına birdenbire bu vaziyetini değiştirtmemişti. Fakat gitgide onda görmek istediği ağırbaşlılığın fazlasından sıkılıyor, bu sefer de evvelkilerin tam tersine nasihatler vermeye başlıyordu. "Kızım sen de ötekiler gibi bir çocuk değil misin?" Huriye yenge Lamia'yı kız mı kadın mı demek lazım geleceğini hala kestiremediği için ona hitap edeceği zaman duraklar, sonra çocuk derdi. "Sen de konuşsana, gülsene, neye bu kadar kendini bırakıyorsun? Bir parça saçını başını düzelt. Mahmure ablan gibi bir parça sürme çek de otur. Hem sürme ilaçtır, kirpikleri besler. Seninki gibi açık renkli gözleri korur. Sandığında bu kadar elbiselerim var, sen de giyin. Mahmure ablanla ara sıra misafirliğe git. Gelen gideni öyle yabancı durma." O gün Lamia'nın soğuğu duymadığını iddia etmesi ihtiyar yengede daha başka bir şeyleri harekete geçirmişti. İlk defa kollarını onun boynuna dolayarak, "Kız sakın sen bu adamı sevmeyesin" dedi. "Kim olduğunu söyleyemeyeceksin, anladık. Ama hiç olmazsa bunu söyle, sakın böyle bir şey var mı?" Lamia titreyerek kendisini kurtarmaya çalıştı. Fakat onun dövecek gibi sert bir hareket yaptıktan sonra birdenbire yanaklarını öpmeye başladığını görünce mukavemeti kırıldı ve sobanın başına döndüler. İhtiyar kadın sebebini kendinin de anlayamadığı bu öpüşten sonra yine bir sevgi tabiiyle ona doğacak çocuğundan bahsetti. Kendini korumak, hasta olmamak lazımdı. Sonra o da hasta olurdu. Lamia o günden itibaren çocuğunu benimsedi ve ara sıra vücudunda onun kımıldanışlarını hissedince artık dehşete düşmedi. Vaktiyle Kenan hiçbir şey söylemeden kendisini göğsüne çekip öptükçe nasıl bir şey anlayamamış, geceleri uzun kanatlı böceklerle beraber hiçbir şey bilmeden onun lambasının ışığına uçmuşsa, şimdi de yine öyle hiçbir şey anlamadan, bilmeden bütün düşünceleri doğacak çocuğa doğru uçuyordu.
Ayrım sonu.